Herkese merhaba. Bugün Cambridge Soğuk Savaş Tarihi, Krizler ve Detente başlıklı kitabımızı bitiriyoruz. Hemen ardından 2. Dünya Savaşı serisine başlayacağız. İlerleyen dönemlerde Soğuk Savaş tarihine 3. cilt ile geri döneceğiz. Bugünkü konularımız counter culture, karşı kültür dediğimiz Soğuk Savaş döneminde 1960'larda ortaya çıkmış genel toplumsal düzene baş kaldırı diyebileceğimiz toplumsal hareketler olacak. Ayrıca komünizm ile kapitalizm arasındaki rekabete değinerek bölümü bitireceğiz. 1960'ların karşı kültürü, ABD, Kanada ve Batı Avrupa'da geleneksel adetleri ve geleneksel otoriteleri reddeden ve üyeleri çeşitli şekillerde barışı, sevgiyi, sosyal adaleti ve devrimi savunan geniş kapsamlı bir toplumsal hareketti. Genel olarak 1970'lerin başına kadar uzanan 1960'ların karşı kültür hareketi, eğlence amaçlı uyuşturucu kullanımı, toplu yaşam, siyasi protestolar, gündelik seks ve halk oyunları da dahil olmak üzere çeşitli faaliyetlerde, yaşam tarzlarında ve sanatsal ifadelerde kendini gösteren alternatif bir hayata yaklaşımdı. Rock müzik ve müzik festivalleri de önemli bir parçasıydı. Hareket, belki de en iyi şekilde otoriteyi küçümseyen ve LSD ve diğer psikoaktif uyuşturucuların kullanımını savunan Amerikalı psikolog Timothy Leary'nin icat ettiği aç, uyum sağla, bırak ifadesiyle özetlenebilirdi. ABD Başkanı Richard Nixon'ın Leary'i Amerika'nın en tehlikeli adam olarak adlandırması meşhurdur. Karşı kültür hareketinde pop art çalışmalarıyla ünlü Andy Warhol gibi sanatçılar yer aldı. Taraftarları ifade özgürlüğünü ve iktidardakilere güvensizliği savundular. Hareket, şiddet içermeyen barışçılardan silahlı direnişe katılan devrimcilere kadar uzanıyordu. Üniversite öğrencileri tarafından desteklenen bu eylem, Vietnam Savaşı ve ırksal adaletsizlik protestolarını ve kadın hakları, eşcinsel hakları ve cinsel özgürlük mücadelelerini içeriyordu. Bu, 1969'da Washington DC'de 500 bin kadar insanın katıldığı savaş karşıtı protestosu gibi kitlesel gösterilere ve 1970'te hala her yıl anılan Dünya Günü olarak adlandırılan çevre konusunda ulusal bir eğitim gibi kitlesel gösterilere yol açmıştı. Karşı kültür hareketinin kalıcı imajlarından biri çoğunlukla beyaz, orta sınıf ve genç Amerikalılardan oluşan hippilerdi. Birçoğu maddi mallara ve tüketime fazla odaklanıldığını düşündükleri ebeveynlerinin yaşam tarzlarına yabancılaşmış hissediyordu. Bu gerilim 1960'ların ayırt edici özelliği haline gelen bir kuşak farkına yol açtı. Hippiler genellikle saçlarının uzamasına izin verirdi ve birçok erkeğin sakalı vardı. İlk kez 1967'de seslendirilen Hair müzikalinin başlık parçası şu şekilde hareketi yansıtıyordu. Saçlarım İsa'nın gibi. Bunu seviyorum. Meryem oğlunu severdi. Benim annem neden beni sevmiyor? Hippiler renkli kıyafetler giyer ve genellikle sandaletler giyerlerdi. Düzenli işlerden kaçındılar. Birçoğu vejetaryen beslendi ve bazıları özgür aşkla meşgul oldular. Hippiler sık sık ülkeyi dolaşıyor, bazen de barış işaretleriyle süslenmiş hippie otobüsleri adı verilen Volkswagen mikrobüsleriyle seyahat ediyorlardı. En ünlü sloganlarından biri savaşma sevişti. Müzik festivalleri karşı kültür hareketinin körüklemeye yardımcı oldu. En ünlüsü Grateful Dead, Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin, Jefferson Airplane ve Santana gibi grupların ve sanatçıların yer aldığı 1969'da New York'un kuzey kesiminde düzenlenen 3 günlük bir festival olan Woodstock'tu. Etkinliğe yaklaşık 400 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Ancak 1969'da Livermore, Kaliforniya'daki Altamont Festivali trajediyle sonuçlandı. Organizatörler güvenliğini sağlamak için bir motosiklet çetesi olan Hells Angels'ı işe alma konusunda hayati bir karar almışlardı ve üyelerinden biri Rolling Stones'un gösterisi sırasında silah çeken siyahi bir genci bıçaklamıştı. Associated Press, 20 yıl sonra bu anın 60'lar kuşağı için ütopik bir karşı kültür rüyasının paramparça ettiğini ifade etmişti. 1960'ların karşı kültürüne silahlı protesto grupları da damgasını vurdu. Örneğin, Huey Newton ve Bobby Seale tarafından Kaliforniya'da kurulan Kara Panter Partisi, siyah mahallelerini polis vahşetinden korumaya çalıştı ve şunu ilan etti. Siyahilerin silahlanma zamanı geldi. Bu durum, eyaleti Vali Ronald Reagan tarafından imzalanan ve dolu ateşli silahların açıkta taşınmasını yasaklayan Panter Yasası adlı yasayı geçirmeye yönetmişti. Genç beyaz militanlardan oluşan ve daha sonra Weather Underground olarak bilinen başka bir örgüt olan Weatherman, komünizmi ve ABD hükümetinin şiddetli devrim yoluyla devrilmesini savunmuştu. Demokratik toplum için öğrencilerden oluşan grup, kuruluş beyanı olarak "Rüzgarın hangi yönden estiğini bilmek için hava durumu uzmanına ihtiyacınız yok" adlı 1969 tarihli bir görüş belgesini yaymıştı. Grup 1970'lerin başına kadar bombalama eylemlerine girişti. Peki genel anlamda komünizmin ve kapitalizmin rekabeti neye dayanıyordu? Sovyetler Birliği, dünya komünizminin bir deney tahtasıydı. Kapitalizme alternatif yeni dünya düzenini teklif ediyordu. Aslında içten içe Sovyet aklında bir eşit güç olarak görülme arzusu yatıyordu. Yüzyıllardır Batı Avrupa ile kendini kıyaslayan ve yarışan Rus devleti, sosyalist sistemin Amerikan kapitalizmine denk sayılmasını istiyordu. Amerikan ve Sovyet kimliklerinin bazı benzerlikleri vardı. Örneğin her ikisi de kendi ideolojilerinin evrensel olmasını ve başka ülkeler tarafından benimsenmesini istiyordu. Amerikalılar göçmenler tarafından kurulmuştu. Tek bir ırka ait değildi. Komünizm de Ruslara ait değildi. O da evrenseldi. Aslında her iki ülkede bir ideoloji üzerine kurulmuştu. Diğer ülkeler gibi kan bağına dayalı millet esasına göre değil. Her iki ülkede kendisini ilerlemenin ve modernizmin öncüsü olarak görüyordu. Bu yüzden de dünyanın tek olması da egemen ideolojisi olmak için rekabet etmeliydiler ve her alanda savaşacakları bir soğuk savaşa girmişlerdi. Amerikan ve Sovyet çıkarlarının çatışmasının nedeni her iki ideolojinin de evrensel olmasıdır ve tüm dünyaya kendi düşüncelerin yayılmasını istemektedirler. Amerikalılara göre Sovyet fikrinin genişlemesi özgür düşünceye bir tehdittir. Sovyetlere göre Amerikan emperyalizmi kapitalizmin son aşamasındadır, yok oluştan bir önceki basamaktadır. Her iki tarafta tarihin kendi yanında olduğunu iddia ederek kendisini kader misyonuna bürümüştür. Bu yüzden tüm dünya kendilerinin peşinden gelmeli ve sosyal gelişmeleri kendi ideolojisine göre değişmelidir. Bu evrensel bakış açısı sebebiyle kalıcı olarak bu iki ideolojinin bir arada yaşaması imkansızdır. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda hem Amerika hem Sovyetler kendi sistemlerini ve yeni dünya düzeninin nasıl olması gerektiğini ilan ettiler. Viyana Kongresi'nden beri kapalı kapılar ardında geleneksel büyük güçlerin diplomasisinin sonunun gelmesiydi. Kader misyonu dediğimiz mesihçilik iki ülkeye de dünyayı değiştirme ülküsü vermişti. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerikan dış politikasında komünizmin yayılmasını engellemek amacıyla containment, kuşatma politikası devreye girecekti. Moskova'da diplomat olarak çalışan George Kennan'ın Amerika'ya çektiği Long Telegram denilen uzun telgrafı yeni dönemi resmen perçinlemişti. Kennan, dünyanın iki kutuplu olduğunu söyledikten sonra kalıcı bir barış olmayacağını ve komünizmin dünyaya yayılma tehlikesinin olduğunu yazıyordu. Eğer Amerika güçlü duracak olursa komünizm yayılamayacaktı. Kennan, Amerika'yı özgür dünyanın koruyucusu görevine çağırmaktaydı. Kennan'ın telgrafından bir ay sonra Winston Churchill yaptığı bir konuşmada demir perdenin örüldüğünü söylüyordu. Kennan, 1947'de Foreign Affairs dergisinde X Taksim adıyla yazdığı bir makalede Sovyet ideolojisinden şöyle bahseder. Sovyet dış politikasını Marksist-Leninizm iki ilkesi belirler. Kapitalizm ve sosyalizmin doğuştan karşıtlığı ve Kremlin'in asla yanılmazlığı. Sovyetler Birliği bildiğimiz anlamda bir devlet değildir. İdeolojinin vücut bulmuş halidir diye yazar. Eğer bu devlete saldırmak yerine etrafını sararsak ve dışarıya doğru yayılamazsa kendi içine çökecektir diye makalesini containment politikasını ortaya atarak bitirir. Bu politikanın günümüze miras kalmış kurumlarından biri NATO'dur. NATO, Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı, 4 Nisan 1949'da Avrupa ve Kuzey Amerika'dan 12 ülkenin Sovyetler Birliği'ne karşı askeri bir blok amacıyla kurduğu örgüttür. 1952'de Türkiye ve Yunanistan NATO'ya katıldılar. NATO bugün 75. yılında 32 üyeli bir örgüt haline gelmiştir. Böylelikle Soğuk Savaş tarihinin ikinci cildini bitirdik. Bir sonraki podcast serimiz 2. Dünya Savaşı olacak. 2. Dünya Savaşı'nın heyecanlı ve sürükleyici olacağına eminim. Bizi takip etmeye devam edin. Destekleriniz için teşekkürler.